Ayrım 49, sayfa 510. Hatta belki aynısı bile olabilirdi. Evden Filipya'ya memleketini hatırlatacak türden eşyaları toplayıp valize koydukça, içindeki kindarlığın tam tanımlayamadığı bir adalet duygusuyla yer değiştirdiğini hissediyor ve bundan müthiş bir haz alıyordu. Elinden gelse Göreme'yi de valize koyup götürecekti. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Selim'i çağırıp topladığı eşyalar hakkında bilgi verdi. Ona soruncaya kadar Nama'ya hiçbir şey söylememesini istedi. Selim'e İran'ın onları Selanik'e götüreceğini anlamış, bu da onda Selanik'ten bazı şeyler isteme cesareti doğurmuştu. İra'dan bulabilirse Drama'nın meşhur pancar pekmeziyle biraz da kavala kurabiyesi getirmesini rica etti. İra ona istediklerini getireceğine dair söz verdi. Yolculuk günü geldiğinde İra ilk kez otomobile bineceğini fark etti. Zira ordu içinde daha çok fayton kullanılıyordu. Şehirdeki 5 otomobilden biri olan Ford otomobili Namık Ruslardan almıştı ama sadece iş için kullanıyordu. Otomobil hareket ettiğinde İra'nın ruhu Çambaşı yaylasında dağları gezerken hissettiği türden bir özgürlük duygusu kapladı. Bu özgürlük duygusu zaman zaman Selanik'te arkasında bıraktıklarına karşı duyduğu özlem ve geçmiş acılara karışıyor, İra'nın ruhunda tuhaf bir baskı yaratıyordu. Karısının kitap okumaya ve tarihe olan yeni merakının farkında olan Namık, Yasonburnu'na gelince şoföre mola vermesini söyledi. Ulu tepelerin dibinde küçük bir yarımada gibi denize yemyeşil uzanan Yason'da terk edilmiş Rum evlerinden yayılan hüznü Karadeniz'in büyülü güzelliği bile gizleyemiyor, bu hüzün İra'nın kalbine çöküyordu. Yarımadanın doğu ucundaki yarı harap edilmiş kilise sanki kıyıya vuran dalgalarla dertleşiyor gibiydi. ''Burası meşhur Yasonburnu,'' dedi Namık. Yason adını duyan İra'nın tüyleri diken diken oldu. Ledon'a Müslümanların Yason dediğini biliyordu. O nedenle Namık Yason deyince aklına Agnes ile Ledon geldi. Onun bu altüst oluşunu kafa karışıklığına yoran Namık, ''Yason efsanesini okumadın mı?'' diye sordu. ''Hayır'' diye yanıtladı İra. ''O zaman ilk fırsatta oku. Evde bununla ilgili bir iki iyi kitap var.'' dedikten sonra efsaneyi anlatmaya başladı. Dünyadaki en ünlü efsanelerden biridir. Adamandes'in karısı Tepe Kraliçesi, üvey evlatlarını kıskanarak Kolis'e hacca gitmeleri için onlara zulüm yapmaya başlar. Bu yolculuğa çıktıkları takdirde toprağının korunacağına dair bir de bildiri çıkartır. Mısır'dan hareket eden Phrixas ve kız kardeşi Helles Marmara Denizi'ne ulaşır. Ancak Helles, Gelibolu önünde denize girerek boğulur. İşte bu yüzden sizinkiler Marmara Denizi'ne Helles diyorlar. İra, Namık'ın bu sizinkiler lafından Rumları kastettiğini anladı ama bozuntuya vermedi. Namık anlatmaya devam etti. Yoluna devam eden Phrixas, İstanbul Boğazı'na gelerek Yoros Kalesi'nin içinde bir mabet inşa ettikten sonra Fener'den hareket ederek Kolhis'e ulaşır. Yolculuğu sağ salim bitiren Phrixas, orada Hermes madeninde bir koç kurban eder ve bu kurbanın postunu altınla kaplatır. Sonra da bu altın postu duvarına asar. Bu altın yapağı dilden dile yayılıp ünlenir. 11 sene sonra Yason amcasının karşısına çıkıp tahtı istediğinde Kral Pelias ona gidip altın postu almasını şart koşar. Yason bu postu almak için Argon adlı mimara o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir gemi inşa ettirir. Seyahate iştirak etmek üzere başlarında kahraman Herakles'i olduğu halde muhtelif yerlerden gelen 54 kahraman Argon gemisine atlayarak yola çıkar. İşte bu gemi Anadolu'da ilk olarak buraya demir atmış, Yason ve adı Argonat olan savaşçıları uzun bir yolculuktan sonra ilk kez karaya burada inmişler. Bu yüzden de adı Yasonburnu kalmış. İra, kocasının ses tonundan onun hikayeyi bitirdiğini anlamıştı. Kocasını dinledikçe, Yason'la zaman zaman Niko ile Ledon'u, zaman zaman kendini, zaman zaman da Agnes'i özdeşleştiren İra, üç aşağı beş yukarı kendi yaşlarındayken bu zorlu yolculuğa çıkan Yason'un amacına ulaşıp ulaşmadığını merak etti. ''Peki sonra yani posta alabilmiş mi?'' diye sordu titrek bir sesle. Namık karısının bu hikayeden etkilendiğini ve onda biraz kendi hikayesini bulduğunu sezmişti. Sesini iyiden iyiye yumuşatarak, ''Evet, posta almış. Postla birlikte Medea ile evlenmeyi de başarmış. Sonra İolkos'a dönüp tahtı devralmış. Ama bundan sonrası biraz karışık. Bazı efsaneler der ki orada sakin bir hayat sürdürmüş. Bazıları da der ki çocuk yaşta bu koca yolculuğa, birçok felaketlere, savaşlara göğüs geren kahraman Yason hayatının sonunda memleketinden sürülmüş. Bu muğlak son İran'ın içini ürpertti. Kazanma ile kaybetme arasındaki ince sınırı bir kez daha iliklerinde hissedince korktu. Yol boyunca üstüne sinen prenses edalarından hemen oracıkta sıyrılıverdi. Namık'ın ona sunduğu şaşalı hayatın bütün çekiciliği gözünde değerini yitirdi ve yerini geçmişinin acı görüntüleri aldı. Derin bir iç geçirdi. ''Hadi kiliseye görelim.'' dedi. Sonra da namığı bile beklemeden sanki onu Yason'un ruhu çekiyormuş gibi kararlı adımlarla kiliseye doğru yürüdü. Namık onu takip etti. İra'nın kilisede nasıl davranacağını merak ediyordu. İra içeri girip boş kilisenin tam ortasında durarak freskolara baktı. Sonra talandan, yağmadan arta kalan bir kalasın üstüne oturdu. Enisi kucağına aldı ve dua etmeye başladı. Ancak birdenbire namığın içeri süzüldüğünü görünce içinden devam etti. Bu arada Enis, annesinin kucağından süzülürcesine inip bir iki sendeledikten sonra namığa doğru yürümeye başlayınca ikisi göz göze geldiler. İkisi de Enis'in ilk adımlarını kilisede atmasını ve namığa doğru gitmesine aynı anda aynı anlamı yakıştırdı. Namık ilk kez Enis'e karşı derin bir şefkat duydu. Küçük Enis'in düşmesine ramak kalmışken atılıp onu kucakladı. Namık uzun uzun öpüp kokladı. Enis'in ona doğru yürümesinin yarattığı bu duygu seli karşısında İra'nın gözleri yaşardı. Namık hem yeğeninin oğluna karşı bir suçluluk hissettiğinden hem de onu annesiyle sevişmesinin önündeki engel olarak gördüğünden Enis'e hep mesafeli davranmıştı. Ancak küçük Enis sanki Yason'un ruhuna bürünüp dayısını utandırmak istemişti. Attığı o 5-10 adımla sanki Yason'un aylar, yıllar süren yolculuğundaki çabayı harcamış gibi sendeleyerek düşmesine ramak kala kanter içinde Namık'ın bacaklarına sarılmayı başarmıştı. Onu kucaklayan Namık, "Aferin oğluma, aslanım benim," dedi. Oğlanı defalarca öptükten sonra sıkı sıkı sarılarak dışarı çıktı. İra'yı kilisede yalnız bıraktı. İra o an günü geldiğinde bu kiliseyi yeniden onaracağına dair kendi kendine söz verdi ve daha fazla oyalanmadan o da çıkarak arabaya bindi. Namık'ın kucağındaki Enis durmadan arabanın direksiyonuna saldırıyor, onu yakalamak ve çevirmek istiyordu. Namık, "Kerata, ben de onu arkada uyuyor sandım. Baksana, araba sürmeyi seyrederek öğrenmiş bu," diye şaka yaptı. Sonra da çocuğu mürebbiyeye uzattı. İra, mürebbiyeden önce davranıp oğlunu kucaklayınca, Namık onun bu aşırı sahiplenme duygusunu az önce Enis, İra ve kendi arasında kurulan büyüyü bozduğunu hissetti. Ama buna rağmen küçük Enis'in harekete geçirdiği babalık duygularının yüzünde yarattığı tatlı gülümseme bir süre daha devam etti. Şoför gaza bastığında İra da Namık da ilişkilerinin yeni bir dönemece girdiğini düşünüyordu. Otomobil Perşembe limanına girdiğinde ortalık ana baba gününe dönmüştü adeta. Köylerde, kasabalarda ne kadar tütün yetiştiricisi varsa dengini kaptığı gibi limana inmişti. Liman, ipe dizilmiş tütün öbeklerinden geçinmiyordu. Herkes malının başında durmuş, pazarlık sırasının kendisine gelmesini bekliyordu. Esasında Namık'ın adamları aylar öncesinden tütünü toplamış ama işi geciken ya da bir biçimde irtibata geçemeyenler geminin geleceğini duydukları an soluğu limanda almışlardı. Namık, İra ile mürebbiyeyi gemideki kameralarına yerleştirdikten sonra geri döndü. Çevresini saran adamlarla işi hızlandırmak amacıyla tek tek pazarlık yapmak yerine cinsine bakmadan tek bir fiyat bildirmelerini istedi. Tütünlerini satmak için neredeyse son fırsatları olan dramalı mübadiller fiyatı duyunca itiraz etmek istediler. Ancak Namık'ın adamları çıktığı tümsekten yine avazı çıktığı kadar geminin bir saat içinde hareket edeceğini, ürününü satmak isteyenlerin hızlı davranmalarını, kimseyle pazarlık yapılmayacağını açıklayınca malı fazlaca olanlar mecburen anlaştılar. Karadeniz'in havasına güvenemediklerinden, her an bastıran bir yağmurun malı telef edeceğinden korktular. Ancak malı az olanlar, belki gecikmiş birkaç tüccar çıkar da kapılarını çalar umuduyla satış yapmadı. Tütün balyaları yangından mal kaçırırcasına gemiye yüklendi, kayıtlar tutuldu, senetler yazılıp verildi. Olup biteni güverteden izleyen İra, tütün sahiplerinin çoğunun Gülcemal gemisiyle gelen Dramalılar olduğunu fark etti. Demek hızla kolları sıvayarak kendilerine verilen tütün tarlalarını ekip biçmeyi başarmışlardı. Son balyalar da yüklendikten ve İstanbul'a gidecek 5-10 zengin yolcu bindikten sonra Gülcemal meşhur düdüğünü uzun uzun çaldı. O zamana kadar her kafadan bir ses çıkan kalabalık bir anda derin bir sessizliğe gömüldü. Limandaki Dramalılar sanki o an tütünün derdinden bir anda sıyrılmış, yol alan gemide olamamanın hüznüyle kendilerine ait bir parçanın memleketlerine doğru yol almasının getirdiği belli belirsiz bir mutluluk arasında gidip geliyordu. Çoğu gemi gözden kayboluncaya kadar el salladı. Dramalıların memleketlerine duyduğu bu özlem karşısında duygulanan İra derin derin iç geçirdi. Limandakilerin tütün kokusuyla sarmalanmış bu özlemini önemli bir sır taşıyan elçi gibi kalbinin derinlerine gömdü. Namık kendine ve karısına en lüks kamerayı tutmuştu. Gülcemal, İstanbul'da yeni yolcular, yeni yükler alarak yoluna devam edecekti. Yunanistan'daki mallar boşaltıldıktan sonra İtalya'ya gidecek, orada teslim edilecekler boşaltıldıktan sonra aynı hat üzerinden geri dönecekti. Her ne kadar güverteden en alt kata, yerleştikleri kameraya kadar her tarafı kesif bir tütün kokusu kaplamış olsa da İra geminin neresine giderse gitsin ölümün, açlığın, hastalığın, yoksulluğun kokusunu alıyordu. Zira Gülcemal ona eski günlerini hatırlatıyordu. Namık yanlarındaki küçük kamerayı da mürebbiye için tutmuştu. Adamları ise alt kattaki salonda kalıyorlardı. Gece yaklaştığında İra kendisini huzursuz eden başka bir şeyin daha farkına vardı. Geceyi Namık'la aynı kamerada geçirecekti. Namık'ın kurduğu düzen bunu açık seçik ortaya koyuyordu. Bunu fark eder etmez o gece pekala sadece Namık'a sarılıp uyuyabileceğini düşündü. Ya da onun kendisine sarılmasına izin vereceğini. Ama daha ilerisi için hala hazır değildi. İra mürebbiyenin odasında Enis'i kendi elleriyle uyuttu. Sonra da o küçük kamerada oyalanıp durdu. Ta ki mürebbiye de uyumak için izin isteyene kadar. İra ona iyi geceler dileyip kamerasına geçti. İçeri girdiğinde kimse yoktu. Hemen uzun kapalı, pazen geceliğini giyip yatağa girdi. Namık geldiğinde uyuyor numarası yaptı. Namık'ın içeri girmesiyle birlikte burnuna çarpan şarap kokusundan onun içmiş olduğunu anladı. Namık yavaş yavaş soyundu, giysilerini rastgele çevreye attı. Sonra kendini bir ceset gibi yatağa sırt üstü bıraktı. Kocasının bir süre sonra sızacağını düşünen İra, korktuğunun başına gelmeyeceğini düşünerek rahat bir nefes aldı. Namık gerçekten de kısa bir süre sonra hafiften horlamaya başladı. İra iyiden iyiye rahatladı. Ancak çok geçmeden Namık birdenbire dönerek İra'ya sımsıkı sarıldı. Onu boynundan, saçlarından öpmeye başladı. Memelerini avuçlayıp uzun uzun tuttu, hafif hafif sıktı. Sonra sanki birdenbire dirilen bir dev gibi doğrulup İra'nın üstüne çıktı. İra'yı kollarından tutup sırt üstü çevirdikten sonra onu deliler gibi öpmeye, ısırmaya ve okşamaya başladı. İra ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırmıştı. Yan kameralardan duyulur endişesiyle fısıltıyla sadece ''Ne olur yapma, bırak, rica ederim.'' diye yalvarmaya başladı. Ancak Namık kendini kaybetmişti. İra'nın bedenine sahipsiz bir adayı fethetmiş gibi davranıyordu. İra'nın yüzüne, gözlerine hiç bakmadan sadece kendi bedenindeki has şeytanının izinden giderek ona sahip çıktı. Bir noktadan sonra İra ruhunu, kadınlık duygularını, arzularını kilitleyerek bedenini boş bir çuval gibi kocasına bıraktı. Uzun bir süre dipten dibe hazın karıştığı bir öfkeyle onun içinde gidip gelen Namık yine uzun bir hırıltıyla boşaldı. İra o an bedeninin Enis'i ne kadar çok özlediğini bir kez daha anladı. Gözlerinden süzülen iki damla yaşı silmeden başını yastığa gömdü ve sabaha kadar öylece kas katı kaldı. Namık bir dev gibi yanına yığılarak derin bir uykuya dalmıştı. Sabah uyandığında Namık başını yastığın altına saklamış uyuyordu. İra kalkıp ufacık banyoda yıkandı, sessizce giyinmeye çalışırken Namık, ''Yanıma gel'' dedi tatlı bir sesle. İra, ''Çocuğa bakmam lazım'' diye yanıtladı çekinerek. Namık, ''Bırak uyusunlar, yanıma gel'' dedim dedi sert bir tonda. İra isteksiz yatağa ilişti. Namık eliyle yatağı işaret edip, ''Uzan, yanıma uzan'' dedi. Bunları söylerken gözünü açmıyor, sanki uykuda konuşuyordu. İra uzandı. Namık başını yastığın altından çıkarıp karısına yavaşça sarıldı. Uzun uzun kokladı. ''Niye yapıyorsun bunu bana? ''Niye bana cehennem azabı yaşatıyorsun Leyla?'' diye sordu, haksızlığa uğramış toy bir oğlan sesiyle. İra ne diyeceğini bilemedi. Namık, ''Dönüşü olmayan bir yola girdik artık. Sen benim karımsın, ben de senin kocanım. Bunu yatakta da istiyorum artık.'' Sonra eliyle yatağa vurdu. ''Burada da.'' İra kekeleyerek, ''Elimde değil, yapamıyorum.'' dedi. Namık, ''Enis'le yaptın ama, hem de hiçbir şey bilmezken.'' diye yanıtladı onu. İra'nın nefesi kesildi. İlk kez aralarında Enis'in adı telaffuz ediliyordu. İra birden kaçıp kurtulmak, kendini gemiden Karadeniz'in soğuk sularına atmak istedi. O gün karısının üstüne gitmeye kararlı olan Namık, ''Oğlum olsa en az Enis kadar severdim. Böyle olmasını ben de istemezdim Leyla. Ama bu kaderimiz, kaderin cilvesi dedikleri bu olsa gerek. Bizi kader bir araya getirdi.'' dedi. ''Hayır, bir felaket bir araya getirdi bizi.'' diye fısıldadı İra. Namık, ''Felaket ha? O felaketten bir hanımefendi olarak çıktın. Bunu unutma. Eğer kaderine saygı göstermezsen, esas o zaman felaket gelip seni bulur. Bunu hiç düşündün mü?'' dedi ve kollarını gevşeterek uzun uzun esnedikten sonra bir delikanlı gibi bir hamlede zıplayarak kalktı. Banyoya girip yıkandı, çıkıp bornozuna sarındıktan sonra gelip hala yatakta bir tesbih böceği gibi kıvrılmış, az önceki konuşmaları tekrar tekrar aklından geçiren İra'nın dudaklarına bir öpücük kondurdu. ''Kabul etsen de etmesen de bunların benden başka sahibi yok.'' dedi ve hızla giyinip çıktı. İra bir süre daha yatakta öylece kala kaldı. Namık'ın bundan böyle artık sadece gündüz değil, gece de efendisi olduğunu anlamıştı. Sanki hareket yeteneğini yitirmiş gibi yatağa çakılıp kalmıştı. Ta ki yan taraftan Enis'in ağlamasını duyana kadar. O zaman fırlayarak üstünü giydi ve hızla çıkıp oğlunun yanına gitti. Bahçe. Evliliklerinin üstünden neredeyse bir yıl geçtikten sonra karısına sahip olan Namık o geceden sonra bambaşka biri olup çıktı. Artık İra'nın onu arzulayıp arzulamamasını aldırmadan hemen her gece onunla sevişiyordu. İra ise her gece ruhunu, kalbini kilitleyerek bedenini bir ölü gibi kocasına teslim ediyordu. Ancak bu tek taraflı sevişmeler Namık'ın yıllar boyu bastırdığı erkekliğini harekete geçirmiş, daha önce hiç olmadığı kadar kadınları düşünür olmuştu. Sanki İra'ya dokunamadığı ve çapkınlıklarını gizliden gizliye yürüttüğü günlerin birikmiş öcünü alırcasına hoyratlaşmıştı. Artık gönlü istediği zaman İra ile yatmaktan kendini alıkoymadığı gibi o yanındayken güvertedeki güzel kadınlara bakmaktan, onlara gülümsemekten de geri kalmıyordu. İşte İra buna, sadece buna, kendisinin yanında başka kadınlara bakmasına dayanamıyordu. Bunu kadınca bir kıskançlıktan çok kendi kişiliğine yapılmış bir hareket olarak görüyor ve gururu inciniyordu. Bir kere dayanamayıp, ''Namı rica ediyorum, benim yanımda başka hanımlara bu kadar açıktan kur yapmayın.'' diye uyarmaya kalkıştı. Namık gülerek, ''Gurur yapıyorsun değil mi? Ah keşke gerçekten kıskansaydın.'' demişti. Daha önce konuşmaya bile çekindikleri, aralarında büyük bir dokunulmaz alan oluşturdukları cinselliklerinin birdenbire böyle ortaya saçılması karşısında İra nasıl davranacağını bilemiyordu. Namık ona edepsizliğiyle, hoyratlığıyla meydan okumaya başlamıştı. İra, ordudan uzaklaşmasının da bunu tetiklediğini fark etti. Orada tanıdıklarının, ahbaplarının önünde göz göre göre hovardalık yapan adam durumuna düşmekten çekindi herhalde diye düşündü. Öyle ki gitgide sevimsizleşen bu vapur yolculuğunun bir an önce bitmesinden başka bir dileği kalmamıştı. Vapur İstanbul'a bir kuğu gibi yaklaştığında erkek giysileri içinde karnındaki bebeği dışında hayata dair hiçbir yaşama sevinci duymayan İra'nın duyduğu heyecanın binde birini bile duymamıştı. Güverteye yaslanmış İstanbul'u öylesine seyrederken Namık yanına yaklaşarak, ''Seni bir gün buraya getireceğim, içirip içirip sarhoş edeceğim ve sonra da başını döndüreceğim.'' deyince İra'nın yüzü kızardı. Namık artık onun kadınlığıyla bir kedinin fareyle oynaması gibi oynamaya başlamış ve İra'nın ondan esirgediği tensel zevkin öcünü bu oyundan aldığı zevkle tahvil etmişti. İra onun giderek edepsizleşmesi karşısında iyiden iyiye kabuğuna çekiliyor, analığına sığınıyordu. İra'nın analığına sığınması karşısındaysa Namık küçük Enis'ten uzaklaşıyor, o kilisede yakaladığı baba oğul duygusunu adım adım yitiriyordu. Bazen küçük Enis onunla tüm sevimliliğiyle paytak paytak koştuğunda ''Aslanım benim'' diyerek onu kucaklayıp öpse de bunu tutkulu bir baba oğul ilişkisine döndürmekte zorlanıyordu. Ayrım sonu, sayfa 520.